Ayrım 15, sayfa 237. Eve döndüğümüzde Şangan Ling'de ve Şangan Lü'nün cesetleriyle karşılaşacağımızı düşünüyorduk. Ama gözlerimizin önündeki sahneyle düşündüğümüzün arasında dağlar kadar fark vardı. Avlunun her yerine bir şamata hakimdi. Saçları daha yeni sıfıra vurulmuş iki adam sırtlarını evin duvarına vermiş, başları eğik ve ciddi bir şekilde söküklerini dikiyordu. Dökük dikmede çok ustaydılar. Sökük diken adamların hemen yanında oturan iki kişi daha vardı. Onların başları da ışıl ışıl parlıyordu. Aynı ciddi ifade onlarda da vardı. Ellerindeki kuzgun karası tüfekleri temizlemekle meşguldüler. Çınar ağacının altında iki adam daha vardı. Biri elindeki pırıl pırıl parlayan süngüyle ayakta dikiliyordu. Diğeri bir tabureye oturmuştu. Başı eğikti. Boynunda beyaz bir bez parçası sarılıydı. Islak saçlarında pıt pıt diye patlayan sabun köpükleri vardı. Ayakta dikilen adam dizlerini kırıp elinden tuttuğu süngüyü birkaç kez pantolonuna sürterek temizledi. Sonra boşta kalan eliyle ıslak saçı köpükler içinde olan adamın başını tuttu. Süngüyü yukarı kaldırdı. Bir süre sanki doğru noktayı arıyormuş gibi elinde süngüyle bekledi. Süngüyü üzerinde pıtlayan sabun köpüğünden baloncuklar olan başın tam ortasına koydu. Kıçını havaya kaldırdı. Elini aşağı kaydırınca süngü adamın ensesine kadar indi. Bu minvalde adamın başını bir güzel kazıyıp geriye ışıl ışıl parlayan yeşil beyaz bir kafa derisi bıraktı. Bizim fıstıkları depoladığımız yerde duran daha vardı. Elinde uzun saplı bir balta tutuyordu. Bacaklarını iyice aralamıştı. Önündeki yaşlı bir kara ağacı kesiyordu. Adamın arkasında bir yığın kesilmiş odun vardı. Baltayı iki eliyle havaya kaldırdı, bir an durdu. Baltanın keskin yüzeyi gün ışığında parladı. Hemen ardından baltayı hızla yere doğru savurdu. Adam baltayı savururken şöyle bir homurdandı. Balta göz açıp kapamadan kara ağacın dalları arasında kayboldu. Ardından bir ayağıyla dalların üzerine basıp baltayı iki eliyle sağa sola savurup ağaçtan kurtarmaya çalıştı. Sonra iki adım geri çekildi. Eski pozisyonunu aldı. Avuçlarına tükürüp baltayı tekrar havaya kaldırdı. Kara ağaç parçaları keskin bir sesle parçalandı. Bir dal parçası havalandı. Sanki bir havan topu parçasıymış gibi süzülüp Şanguan Pandi'nin göğsüne çarptı. Beşinci ablam avazı çıktığı kadar bağırdı. Söküklerini diken adamlar ile tüfeğini temizleyen adam başlarını kaldırıp etrafa bakındı. Saçları kazınan adamda neler olduğunu görmek için başını yukarıya kaldırdı ama elindeki süngüyle onu tıraş eden adam hemen onun başını aşağı eğdi. Kıpırdama, dedi. Odun kesen adam yemek isteyen birkaç dilenci gelmiş diye açıklamada bulundu diğerlerine. Ardından ihtiyar zank, ihtiyar zank, dilenciler geldi diye seslendi. Beyaz önlüklü, gri şapkalı, tüm yüzü kırış kırış bir adam belini iyice eğmiş bir halde koşarak bizim evin salonundan dışarı çıktı. Yenlerini iyice yukarıya kıvırmıştı. Kolları una bulanmıştı, dost canlısı bir sesle. Koca Baldız, başka kapıyı deneyin. Biz askeriz, erzakımız sınırlı, size verebileceğimiz bir şeyimiz yok, dedi. Burası benim evim, dedi annem soğuk bir sesle. Avludakiler bir an şaşkınlık içinde kala kaldı. O kafası sabunlu olan adam birden ayağa fırlayıp yenleriyle yüzüne akmış olan kirli suyu sildi. Bize doğru vah vah diye garip çığlıklar attı. Bu adam Sun ailesinin dilsiz sorunlarının en büyüğüydü. Dilsiz bize doğru koşturdu. Ağzından tuhaf sesler çıkardı. Bir yandan da eliyle çeşitli jestler yaparak bize anlamını hiç çıkaramadığımız şeyler anlatıyordu. Şaşkınlık içinde onun kaba hatları olan yüzüne baktık. Aklımızda yavaş yavaş bir düşünce filizlenmeye başladı. Dilsiz toprak sarısı gözlerini kırpıştırdı, sarkık çenesini seyirdi. Doğukan adındaki odaya gidip elinde kırık bir seramik kase ve kuş resmiyle geri döndü. Elindekileri yüzümüze doğru salladı. Elinde süngü olan adam yanınıza gelip Dilsiz'in omzuna vurarak ''Dilsiz Sun, bu insanları tanıyor musun?'' diye bağırdı. Dilsiz elindeki kaseyi yere bıraktı, yerden bir çıra alıp çömeldi. Yere büyük harflerle çarpık çırpık bir yazı yazdı. ''O benim kayınvalidem.'' ''Demek evin hanımı geri döndü.'' dedi berber sıcak bir tavırla. ''Biz Demiryolu İmha Taburu'nun 5. birliğiyiz. Ben birlik komutanıyım. Soyadım Bank. Dinlenmek için buraya geldik. Evinizi işgal ettiğimiz için çok üzgünüm. Özür dileriz. Siyasi komiserimiz, dipnot, Çin Komünist Partisi'nin ilkelerine karşı gelen birlik komutanlarının emirlerini engelleme yetkisine sahip kişiler. Damadınıza yeni bir isim verdi. Dilsiz Sun. Kendisi çok iyi bir savaşçı, savaşta kahramanca ölmekten korkmayan bir adam. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Hanımefendi, evinizden hemen çıkıyoruz. İhtiyarlı, küçük Du, büyük öküz Zang, dilsiz Sun, 7. Queen. Evin hanımı için eşyalarınızı Kang'tan toplayın hemen dedi. Askerler ellerindeki işi bırakıp hemen eve daldılar. Birkaç dakika sonra dürülmüş şiddeleri, bağlanmış yorganları, dizlerinde tozlukları, ayaklarında tabanları, pamuklu bez ayakkabıları, omuzlarına astıkları tüfekleri ve boyunlarında el bombalarıyla avluda hazır ola geçtiler. Birlik komutanı anneme, hanımefendi artık içeri geçebilirsiniz. Diğerleri ben komiserimize rapor verene kadar avluda bekleyecek dedi. Askerler, hatta şimdi dilsiz Sun diye çağrılan koca dilsiz bile avluda düzgünce sıra olmuş çam ağaçları gibi dikiliyordu. Birlik komutanı elinde tüfeğiyle koşarak uzaklaştı. Biz de eve girdik. Ocağın üzerinde saz ve bambu kamışından yapılmış iki tane buharda yemek pişirmeye yarayan kap vardı. Sopanın içinde gürül gürül çıra yanıyordu. Ocaktaki su fokur diyordu. Kapların deliklerinden buharlar yükseliyordu. Buharda pişmiş çörek kokusu aldık. O yaşlı aşçı özür dilermiş gibi anneme doğru başını salladı. Çok kibar bir adamdı. Sobaya biraz daha çıra attı. Sizin rızanız olmadan ocağınızda değişiklikler yaptığım için özür dilerim dedi. Ardından ocağın altındaki derin oluğu işaret ederek bu oluk 10 körükten daha verimli diye ekledi. Alevler öyle kükrüyordu ki insan kabın altı eriyecekmiş gibi korkuyordu. Yanakları kırmızı kırmızı parlayan Shangguan Lingdi kapının eşiğinde oturuyordu. Gözlerini kısıp dikkatle kapların deliklerinden çıkan buharları izliyordu. Havada kıvırla kıvırla süzülen buharlar birden değişik şekiller alıp gittikçe daha da güzelleşiyordu. Lingdi diye seslenerek üçüncü ablamı şöyle bir yokladı annem. Abla, üçüncü abla diye seslendiler. Beşinci ve altıncı ablalarım. Shangguan Lingdi bize sanki yabancılaşırmışız ya da sanki buradan hiç ayrılmamışız gibi kayıtsız bir bakış attı. Annemle birlikte az önce toplanmış odalara baktık. Hepsi çok düzenliydi. Annem içinde otursa mı yoksa ayakta mı dikilse mi bilemediği bir huzursuzlukla etrafta dolandı. Sonra avluya geri döndü. Askerlerle birlikte sıraya girmiş olan dilsiz bize komik bir surat yaptı. Simaların küçük, henüz korku nedir bilmiyordu. Korkusuzca askerlerin arasına karışıp dizlerine sıkı sıkı bağladıkları tozlukları ellemeye başladı. Birlik komutanı yanında orta yaşlı ve gözlüklü bir adamla birlikte avluya girdi. Anneme, hanımefendi, bu bey bizim komiser Yang dedi. Komiser Yang'ın akpak bir yüzü vardı. Ne bıyığı ne de sakalı olan orta yaşlı bir adamdı. Belinde geniş deri bir kemer vardı. Göğüs cebinden altın bir kalem sarkıyordu. Bizi başıyla kibar bir biçimde selamlayıp kemerinin arkasında asılı olan deri çantasının içinden rengarenk bir şeyler çıkardı. Küçük dostlar, biraz şeker yiyin dedi. Elindeki şekerleri bize paylaştırdı. Annemin kucağındaki sansar kürkünden mor mantonun içinde kundaklanmış olan kızın payına bile iki şeker düştü. Onun şekerlerini annem kabul etti. Şekerin tadına ilk kez bakıyordum. Komiser, hanımefendi, umarım bu birliğin sizin evin doğu ve batı odalarında konaklamasına izin verirsiniz dedi. Annem hissiz bir tavırla başını salladı. Komiser yeğenini sıyırıp kol saatine baktı. Ardından yüksek sesle, Zang, çörekler pişti mi diye sordu. Zang koşarak dışarı gelip olmak üzere dedi. Komiser, çocukların yemek işini sen ayarlarsın. Önce onlar yesinler, ben katibe askerlerin istikakları yeniden ayarlamasını söylerim dedi. Zang sorun olmadığını söyledi. Komiser anneme, hanımefendi, tabur komutanı sizi görmek ister, benimle gelin lütfen dedi. Annem, tam kucağındaki bebeği beşinci ablama vermek üzereyken komiser elini uzatıp, hayır o da gelebilir dedi. Komiserin ardı sıra yürüyorduk. Aslında komiserin ardı sıra yürüyen annemdi. Ben annemin sırtındaydım. Bebek de annemin kucağındaydı. Hutong'dan çıktık. Sokağa geçtik. Mutluluk mahkemesinin avlu girişine vardık. Kapıda ellerine tüfek olan iki asker nöbet tutuyordu. Bizi gördüklerinde topuklarını birbirlerine vurdular. Sol ellerindeki tüfekleri dikleştirip sağ elleriyle pırıl pırıl parlayan süngülerini tutarak bize resmi bir selam çaktılar. Büyük bir salona girene kadar birbiri ardına pek çok koridordan geçtik. Salonda üzerinde buharda pişmiş yiyeceklerin olduğu dikdörtgen şeklinde mor bir masa bulunuyordu. Masanın üzerindeki kaplardan birinde sülün, diğerinde yaban tavşanı vardı. Bir sepette buharda pişmiş çörek vardı. Çörekler öyle beyazdı ki maviye kaçıyordu. Sakallı bir adam bizi gülerek karşıladı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz dedi. Komiser, "Hanımefendi, bu bizim tabur komutanı, komutan Lu'dur," diye adamı tanıttı. Duyduğuma göre hanımefendinin de soyadı Lu'ymuş. 500 yıl önce akraba olmalıyız öyleyse," dedi komutan Lu. "Komutanım, suçumuz nedir?" diye sordu annem. Komutan Lu önce bir duraksadı, ardından içten bir kahkaha attı. Kahkahası geçince, "Hanımefendi, bizi yanlış anladı. Sadece sizi davet ettim. Bundan başka bir anlam çıkarmayın. 10 yıl önce ben ve damadınız Shai Yuelin çok yakın arkadaştık. Sizin daha yeni döndüğünüzü duyunca sizi ayağınızın tozuyla içki içmeye ve yemek yemeye davet ettim," dedi. "O benim damadım değil," dedi annem. "Hanımefendi, gerçeği gizlemenin bir anlamı yok. Kucağınızdaki çocuk Shai Yuelin'in kızı değil mi?" dedi komiser. "Bu benim kızım," dedi annem. "Önce yemek yiyelim, önce yemek yiyelim. Çok acıkmış olmalısınız," dedi komutan Lu. "Komutan Lu, biz gidelim," dedi annem. "Hanımefendi, öyle hemen gitmeyin. Shai Yuelin bana bir mektup yazıp kızına bakmamı söyledi. Sizin durumunuzun da epey kötü olduğunu söyledi," dedi komutan Lu. Ardından tank diye seslendi. Çok güzel bir kadın asker içeriye koşar adım giriverdi. "Bebeği hanımın kucağından al da oturup rahat rahat yemek yiyebilsin," dedi komutan Lu. Kadın asker annemin yanına gidip yüzünde hafif bir tebessümle kollarını açtı. Annem ısrarcı bir tonla, "Bu Shai Yuelin'in kızı değil, benim kızım," dedi. Yine bir sürü koridordan geçip sokağa çıktık. Hutong'dan eve vardık. Sonraki günlerde o tank denilen güzel kadın asker bizim eve durmadan yiyecek ve giyecek taşıdı. Yiyeceklerin arasında teneke kutular içine konmuş kedi, köpek, kaplan gibi hayvan şekilleri olan küçük bisküviler, cam şişelere konmuş beyaz mı beyaz süt tozları ve toprak kaplara konmuş şeffaf mı şeffaf ballar vardı. Giyeceklerin içinde ise ipek, saten ve pamuktan yapılmış üzeri işlemeli ceket ve pantolonlar vardı. Bir de iki yanından tavşan kulakları sarkan bir şapka. "Bunları," dedi kadın asker, "bunların hepsini komutan Lu ve komiser Yang ona gönderdi." Parmağıyla annemin kucağındaki kızı işaret ederek, ardından beni işaret ederek, "tabii ki kardeş de yiyebilir," diye ekledi. Annem yüzünden sıcaklık akan elma yanaklı, kayısı gözlü kadın asker tanka ilgisizce baktı. Annem, "bunları al da geri götür. Tank kızım, fakir bir ailenin çocuğu böyle hediyeler kabul edemez," dedi. Annem meme hoşlarından birini benim, diğerini Shai Yuelin'in kızının ağzına sokuverdi. Kız halinden memnun bir tavırla meme emiyordu. Bense öfkeyle emiyordum. Eliyle başıma dokununca onun kıçını tekmeledim. Hemen açıkra açıkra ağlamaya başladı. Sonra 8. ablam Shangguan Yu'nun ay ve güneşin bile duymak isteyeceği hafif ve yumuşak hıçkırıklarını da duydum. Tank, komiser Yang'ın bebeğe bir isim verdiğini söyledi. Komiser okumuş yazmış bir adammış. Shao Yang Üniversitesinden mezunmuş. Kaligrafi bilir, resim yaparmış ve İngilizcesi çok akıcıymış. Sha Zahua dipnot, Çince Hünnap çiçeği. "Bu ismi nasıl buldunuz?" "Hanımefendi, o kadar da şüpheci olmayın. Komutan Lu iyi kalpli bir adamdır. Eğer bu bebeği almak isteseydik onu elinizden tereyağından kıl çeker gibi almaz mıydık?" Tank göğsünden cam bir şişe çıkardı. Şişenin üzerinde sarı plastikten bir meme ucu vardı. Bir kasenin içine biraz bal ve süt tozu, birden Shangguan Yandi'yi alıp götüren o yabancı kadının bedeninden gelen kokuyu aldım. Bu süt tozunun yabancı kadının sütünün tozu olduğunu biliyordum artık. Oydu, üzerine sıcak su ekleyip iyice karıştırdı. Sonra karışımı şişeye doldururken, "Hanımefendi, kızı ve oğlunuzu aynı anda emzirmeyin. Böyle giderse yakın zamanda kurur kalırsınız. İzin verin de kızı ben besleyeyim," dedi. Bunu der demez Shazahua'yı kucağına aldı. Shazahua'nın ağzı annemin meme ucunu kuşçu hanın sapan lastiğini çektiği gibi uzattı. Sonunda bıraktı. Serbest kalan meme ucu üzerine işenmiş bir sülük gibi ufalarak toplandı. Yeniden eski anne dönmesi çok zaman aldı. Memelerin bu hali içimi acıttı. İçimden memelere yaptığı için Shazahua'ya karşı bir nefret büyüdü. Ama bu nefret edilesi küçük cadı sanki hiç umurunda değilmiş gibi Tank denen genç kızın kucağında sahte bir memeden sahte bir sütü deli gibi içmekle meşguldü. O tatlı sıvıdan içtiği için onu hiç de kıskanmadım. Annemin memeleri sonunda bir kez daha tamamıyla bana aitti artık. Uzun süredir hiç bu kadar kesintisiz ve huzurlu bir uykuya dalmamıştım. Rüyamda ağzımı gördüm. Ağzım benim sarhoşluğumu ve mutluluğumu emiyordu. Rüyam hoş kokulu sütle doluydu. O günden sonra Tank denen kıza bir gönül borcum olduğunu hissettim. Onun o kalın ve gri renkli askeri üniformasının altından kabaran memelerini çok güzel ve çok sevimli bulmaya başladım. Memeleri biraz sarkık gibi görünse de şekilleri bir numaraydı. Şazahuya'yı besledikten sonra şişeyi bir yere koydu. Samur kürkünden mor mantoyu açınca Şazahuya'nın tilki sidiği gibi kokan üzerine silmiş kendi çiş kokusunu aldı. Şazahuya'nın derisinin süt beyaz olduğunu gördüm. Yüzü kömür karası olan birinin böylesine beyaz bir deriye sahip olabileceğini hiç düşünmemiştim. Tank, Şazahuya'ya pamuklu saten bir giysi giydirip başında tavşan derisi şapkayı takarak onu çok güzel bir bebeğe dönüştürdü. O sansar kürkünden mor mantoyu bir kenara attı. Şazahuya'yı kollarını alıp havaya fırlattı. Ardından havada yakaladı. Şazahuya kıkır kıkır güldü. Annem gergin bir şekilde öne atılıp Şazahuya'yı tekrar kucağına almaya gitti. Tank, Şazahuya'yı anneme verirken "Hanımefendi, komutan Şah onu gördüğünde çok mutlu olacak," dedi. "Komutan Şah mı?" diye sordu şaşkınlık içinde annem asker kıza. "Hanımefendi, yoksa bilmiyor muydunuz? Damadınız artık Bohai bölgesinin garnizon komutanı. 300'den fazla adamı ve bir tane de Amerikan cipi var," dedi. Şah Yuhelink elindeki mektubu paramparça edip öfkeyle "Du Dapao, dört göz yank, bunu ancak rüyanızda görürsünüz," dedi. Demiryolu imha taburunun habercisi, "Komutan Şah, sizin sevgili kızınıza bizler ancak aşık olabiliriz," dedi makul bir ifadeyle. "Rehin almakmış, bu ne beceri," dedi Şah Yuhelink. "Gidip Lu ve Yang'a Bohai'ye saldırmalarını söyle sıkıysa." Haberci, "Komutan Şah, geçmiş zaferlerinizi unutmayın," dedi. Şah Yuhelink, "Ben Japonlarla savaşırsam savaşırım. Teslim olacaksam da olurum. Bundan kime ne? Lütfen bir daha bu konuyu açıp beni suçlamaya kalkışma. Yoksa bir sonrakine bu kadar nazik olmam," dedi. Tank, kırmızı plastik bir tarak çıkarıp 5. ve 6. ablalarımın saçlarını taradı. Tank, 6. ablamın saçlarını tararken 5. ablam hastalıklı bir şekilde onu izliyordu. 5. ablanın bakışları bir tarak gibi Tank'ın vücudunu baştan aşağıya, aşağıdan yukarıya taradı. Tank, 5. ablamın saçlarını tararken 5. ablam korkudan donup kaldı. Yüzündeki ve boynundaki derilerin tüyleri ürperdi. Gözenekleri pirinç büyüklüğüne erişti. Tank, ablalarımın saçlarını taradıktan sonra gitti. 5. ablam anneme, "Ana, ben asker olmak istiyorum," dedi. 2 gün sonra Shanguan Pandi üzerine gri bir askeri üniforma giydi. En önemli görevi tankla birlikte Şazahuan'ın altını değiştirmek ve onu biberonla beslemekti. Hayatımızın en iyi dönemine girmiştik. Her şey tıpkı o zamanlar meşhur olan bir şarkının söylediği gibiydi. "Küçük kız, küçük kız, tasalanma lüzum yok. Gencini bulamıyorsan bir de yaşlısına bak. Eğer yoldaşlarının peşinden gelirsen lahana ve haşlanmış domuz etidir seni bekleyen ve bir kap çörek hala dumanı tüten." Lahana ve haşlanmış domuz etini çok görmesek de arada yiyorduk. Bu çörekler içinde geçerliydi ama turp ve tuzlanmış balık her daim soframızdaydı. Bir de kocaman somun somun mısır ekmeği. "Kuraklık sarımsağı açlık da askeri öldürmez," dedi annem içini içti içti çekerek. Askerler birden veli nimetimiz oldu. Bunun olacağını daha önceden bilseydim çocuklarımı satmama gerek kalmazdı. Yandi, kuyidi, zavallı yavrularım benim. Bu kısacık sürede annemin sütünün kalitesi hiç olmadığı kadar yükseldi. Shanguan Yintong sonunda annesinin pamuklarla döşenmiş kisesinden dışarı fırladı. Artık yürüyordum. 20 adım, 50 adım, 100 adım derken sonunda emeklemeye paydos. Şu beceriksiz dilim de canlanmıştı. Artık akıcı bir şekilde küfredebiliyordum. Sunların koca dilsiz benim kuşumu çimdiklediğinde ona öfkeyle söyledim. "Ananı sikeyim." 6. ablam okuma yazma kursuna başladı. Orada şarkı söylemeyi öğretiyorlardı. Şöyle şakırdı. 18. ablam yazıldı askere. Orduya katılmak gerçekten şahane. Uzun at kuyruğunu şak diye kesti. Saçları artık kısa, küt ve perçemliydi. Dipnot, komünizmin ilk yıllarında kadınlar arası yaygın olan bir saç kesimi. Şimdi yol başında nöbette kaçamaz elinden hiç kimse. Okuma yazma kursu kilisede veriliyordu. Karı kaçan birliğinin bıraktığı eşek dışkıları dışarı süpürülmüştü. Kilisenin kırılmış oturma sıraları evden geçirilip yeniden eski yerlerine konmuştu. Kanatlı melekler ortadan kaybolmuştu. Belki de uçup gitmişlerdi. Hünnep ağacından yapılmış İsa da ortalıkta görünmüyordu. Belki cennete yükselmişti, belki de biri çalıp yakacak odun yapmıştı. Duvarda bir kara tahta asılıydı. Kara tahtanın üzerinde büyük beyaz Çince karakterler yazılıydı. Bir peri kızından daha güzel olan Tank, eline bir sopa almış, kara tahtanın üzerine tak tak diye vurup yazıları gösteriyordu. Japonlara diren, Japonlara diren. Çocuğunu emziren ya da ayakkabı tabanı diken kadınlar bir yandan da yoldaş Tank'ın dediklerini tekrar ediyordu. Japonlara diren, Japonlara diren. Arada da kenevirden yapılmış iplerin hışırtısı duyuluyordu. Kadınların arasına düşmüştüm işte. Etrafımda envai çeşit meme vardı. Beşinci ablam kürsüye çıkıp kürsünün aşağısında kalan kadınlara şöyle seslendi. Halk bir sudur ama asker kardeşlerimiz suyun içinde yüzen balıklardır. Doğru mu değil mi? Doğru. Balık en çok neden korkar? Balık neden korkar? Balık oltadan korkar mı? Balık balıkçıldan korkar mı? Balık su yılanından korkar mı? Balık en çok ağdan korkar. Evet doğru. Balık en çok ağdan korkar. Başınızın arkasında ne var? Topuz. Topuzun üzerindeki ne? Ağ. Birden neyden bahsedildiğini anlayan kadınların yüzleri bir kızardı, bir solgunlaştı, birbirlerine fısıldamaya başladılar. Kuş gibi ciyakladılar. Kesin topuzlarınızı çıkarın başınızdan ağlarınızı. Komutan Lu ve Komiser Yang'ı koruyun. Onların önderliğindeki demir yolu imha taburunu koruyun. Saçını ilk kim kesmek ister? Shangguan Pandi eline büyük bir makas alıp ince ve narin parmaklarıyla makası açtı. Açılan makas aç bir timsaha dönüştü. Tank, düşünün bir, onca acıya katlanmış ninelerinizi, analarınızı, teyze ve halalarınızı, kız kardeşlerinizi düşünün bir. Biz kadınlar 3000 yıl boyunca hep baskı altında yaşadık. Şimdi omurgamızı düzeltmenin zamanıdır. Hu Qinlian, anlat bize, o alkolik kocanın yarım şişe niye hala seni dövüyor mu? Dedi. Yüzü toprak sarısına dönen Hu Qinlian denen genç kadın kucağındaki çocuğuyla ayağa kalkıp kürsünün üzerinde duran cesur ve kahraman kadın askerlere, Tank ve Shangguan'a baktı. Sonra başını eğip hayır dövmüyor dedi. Asker Tank ellerini çırpıp duydunuz mu kadınlar? Yarım şişe niye bile karısına el kaldırmaya cesaret edemiyor. Bizim kurduğumuz Kadınların Kurtuluş Derneği kadınlar için bir yuvadır. Sizler için yapılmıştır. Kadınlara yapılan yanlışları düzeltmek için kurduk bu derneği. Kadınlar, şimdi yaşadığımız eşit ve mutlu yaşam nereden geliyor? Öyle kendi kendine gökten mi düştü? Yoksa yerden mantar gibi mi bitti? Hayır, hayır hiç de değil. Bunun sade tek bir gerçek nedeni var. O da demiryolu imha taburunun buraya gelmesidir. Burada Dalan şehrinde, Gaoyemi Kuzeydoğu bucağında düşman hatlarının arkasında kaya gibi sağlam, çelik gibi sert bir üs kurduk. Bizler kendine güvenen, sıkı çalışıp basit yaşayan insanlarız. Buraya insanların yaşamını, özellikle kadınların yaşamını iyileştirmek için geldik. Bizim feodalizm ve batıl inançlarla işimiz olmaz. Tüm ağlarımızdan onları parçalayarak kurtulmalıyız. Bunu sadece demiryolu imha taburu için yapmayacağız. Bunu en çok kendimiz için istiyoruz. Kadınlar, kesin topuzlarınızı, çıkarın başınızdan ağlarınızı, hepimiz saçlarımızı küt kesip perçem bırakıyoruz dedi. Ana, ilk kestiren sen ol dedi Shangguan Pandi elinde makasla anneme doğru gelirken. Evet, Shangguanların reisi saçını ilk kestiren olmalı dedi kadınlar. Hep bir ağızdan, ardından biz de kestireceğiz. Ana, ilk kestiren sen olacaksın dedi beşinci abla. Kızın seninle gurur duyuyor. Annemin yüzü kızardı, başını öne doğru uzatıp, kes hadi Pandi. Demiryolu imha taburunun yararına olacaksa değil topuzu, iki parmağımı bile kestiririm gözümü kırpmadan dedi. İlk alkış asker tanktan geldi. Ardından tüm kadınlar alkışlamaya başladı. Beşinci ablam annemin saçını açtı. Annemin kıvrımla kara saçları boynundan aşağı süzüldü. Annemin yüzündeki ifade duvarın üzerindeki neredeyse çırılçıplak olan Meryem denilen kutsal ananın yüzündeki ifadenin tıpatıp aynısıydı. Ciddi, üzgün, dingin, uysal ama her an kendini feda etmeye hazır bir ifade. Benim vaftiz edildiğim bu kilisenin içi hala leş gibi eşek boku kokuyordu. Papaz Maloran'ın beni ve 8. ablamı vaftiz ederkenki hali o haşhap su teknesinin içinden çıkıp gözlerimin önünden süzülüverdi. Pandi, kes hadi niye tereddüt ediyorsun dedi annem. Shangguan Pandi'nin elinde tuttuğu büyük makas sonunda ağzını açıp annemin saçlarını şak şak şak diye ısırıverdi. Annem başını kaldırdığında saçları küt kesimli ve perşemli bir kadına dönüşmüştü bile. Annemin yeni saçları kulak memelerini ancak kapatıyordu. O güzel ince boynu açığa çıkmıştı. Topuzun verdiği ağır yük ortadan kalkınca annemin başı daha genç ve daha canlı görünüyordu. Üzerine bir hafiflik gelmişti. Ağır başlığını kaybedince yüzüne aptal bir maymunu andıran bir ifade yerleşti biraz. Hafifleyen başını öyle hızlı hareket ettiriyordu ki bu haliyle biraz da kuş perisini andırıyordu. Annemin yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Asker Tank belinden küçük yuvarlak bir ayna çıkarıp aynayı annemin yüzüne tuttu. Annem utanarak başını yana çevirince aynadaki yansıması da başını yana çevirdi. Utanç içinde aynadaki küt kesilmiş kısa saçlı ve perçemli kadını izledi. Başı eskisinden kat kat küçülmüş bir haldeydi. Başını aceleyle çevirip başka bir yöne baktı. Güzel olmuş mu diye sordu asker tank. Çirkinlikten öleceğim diye alçak sesle cevapladı annem. Janguanların reisi bile saçını kestirdikten sonra sizler hala neyi bekliyorsunuz diye yüksek sesle bağırdı asker tank. Kes hadi o zaman kestirelim. Yeni moda bu. Her hanedanlık değişiminde saçlar yeni çiçekler açar. Önce beni kes. Benim sıram. Şak şak. Şaşkın çığlıklar, pişman iç çekişler, yere yelik bir tutam saç aldı. Yerde envai çeşit saç vardı. Karası, açık kahverengisi, kalın tellisi, ince tellisi. Kalın telli olanlar sert ve karaydı. İnce telli olanlarsa yumuşak ve açık kahverengi. Yerdeki saç yığınının içinde en güzeli anneminkiydi. Annemin saçlarını sıkınca ucundan yağ süzülüyordu. O günler bir kentinden geçme halinde güllük gülistanlık yaşandı. Simeko'nun köprüden geriye kalan hurdaları sergilediği günlerden daha fazla şamata içinde geçti. Demiryolu imha taburundakilerin marifetleri saymakla bitmiyordu. Şarkı söyleyen mi dersiniz, dans eden mi, aralarında flüt, in, dipnot, bu da benzeyen telli bir Çin çalgısı. Arp gibi çeşitli müzik aletleri çalanlar da vardı. Ne ararsanız bulunuyordu. Köyün düz duvarları kireçli suyla yazılmış sloganlarla kaplandı. Her sabah gün doğumunda dört genç asker simaların gözetleme kulesine çıkıp güneşe karşı borazan çalma alıştırması yapıyordu. Başlarda sadece mö mö mö diye inek sesi çıkarıyorlardı. Bu ses yavaş yavaş hav hav diye köpek havlamasına dönüştü. Notalar kıvrıldı büküldü, yükseldi alçaldı indi çıktı ve en sonunda kulağa hoş gelen bir melodiye dönüştü. Askerler göğüslerini kabartıp başlarını kaldırıyor, boyunlarını düzleştirip yanaklarını şişiriyorlardı. Altın rengi küçük borazanlarından dışarıya kırmızı ipekten püskülleri olan güçlü ve güzel başaklar üflüyorlardı. Borazan çalan bu dört genç askerin içinde en yakışıklısının adı Ma Tong olan bir delikanlıydı. Su gibi çalıldayan narin bir ağzı, yanaklarında gamzeleri ve yelken gibi kepçe kulakları vardı. Çok canlı ve çok hareketliydi. Ağzı sanki bal sürülmüş gibi tatlıydı. Yani ağzından bal damlıyordu. Büyük bir tantana eşliğinde köydeki 20'den fazla kadını cici annesi yaptı. Onu görünce bu cici annelerin memeleri hoplamaya başlıyordu. Ve onun ağzına meme uçlarını sokabilmek için ölüyordu hepsi. Ma Tong bir gün birlik komutanına emir gibi bir şey iletmek için bizim eve geldi. O sırada nar ağacının altına çömelmiş karıncaların ağaca tırmanmasını inceliyordum. O da merak etmiş olacak yanıma çömelip benimle birlikte karıncalara bakmaya başladı. Bu işe benden daha iyi odaklanmıştı. Karıncaları parmaklarıyla ezmede benden daha becerikliydi. Bana karınca yuvasında nasıl işeyeceğimi bile gösterdi. Başımızın üzerinde ateş gibi kızarmış nar çiçekleri vardı. Dördüncü aya girmiştik. Hava tam bahar havasıydı. Gök mavi, bulutlar beyazdı. Bir kırlangıç sürüsü tembel güney rüzgarının esintisinde bir oraya bir buraya uçuşuyordu. Annem şöyle bir kehanette bulunmuştu. Ma Tong gibi yakışıklı ve hayat dolu çocuklar genelde uzun yaşamaz. Tanrı ona pek çok lütufta bulunmuş. Hayat çeşmesinden sarhoş olacak kadar içmiş olmalı. Güneydoğu kadar uzun bir hayatı olamaz. Bir oda dolusu çoluk çocuk, torun torbaya karışıp sonlanmayacak hayatı. Annemin dediği çıktı. Gökyüzünün yıldızlarla kaplı olduğu bir gece yarısı sokak birden genç bir adamın çığlıklarıyla çınladı. Komutan Lu, Komiser Yang, yalvarırım size ne olur bu sefer canımı bağışlayın. Ben üç kuşaktan geriye kalan tek kişiyim. Dedem ninemin benden başka torunları yok. Ana babamın da benden başka oğulları. Eğer beni öldürürseniz Ma ailesinin soyu kuruyacak. Cici anne Sun, cici anne Li, cici anne Cui, bütün cici annelerim gelip beni kurtarın. Cici anne Cui, seninle komutan Lu'yu iyi anlaşırsınız. Benim yerime ondan af dilesen. Ma Tong köyün dışına çıkana kadar tüm yol boyunca bağırdı. Sonra keskin bir silah sesi yankılandı. Ardından her yere bir sessizlik çöktü. O, peri masallarından fırlamış gibi olan genç borazancı, o günden sonra bir daha ortalıkta görülmedi. O, sürüsüne bereket cici annelerinin hiçbiri hayatını kurtaramadı. Çocuğun suçu şuydu. Kurşun çalıp satmaya çalışmak. Ertesi gün sokağa büyük parlak kırmızı bir tabut kondu. Bir de bekleyen bir at arabası vardı. Bir grup asker tabutu arabanın üzerine koydu. Tabut, dört parmak kalınlığında sedir ağacından yapılmıştı. Üzerine 9 kat gomalık cilası çekilmiş ve 9 kat kumaş örtülmüştü. 10 yıl suda kalsa bir damla bile su geçirmez. 38'liğin mermileri bile işlemezdi. Toprağın altında 1000 yıl kalsa da çürümezdi. Tabut çok ağırdı. Tabutun altına giren onlarca asker takım liderlerinin liderlerinin emriyle tabutu sırtlayıp yavaşça kaldırdılar. Tabut arabaya konulduktan sonra askerler arasında elle tutulabilecek kadar gergin bir hava esti. Askerler asık yüzle, mekik dokur gibi ve küçük adımlarla bir ileri bir geri koşturuyordu. Ardından eşek üzerinde beyaz sakallı yaşlı bir adam geldi. Tabutun yanında eşekten indi. Pat pat diye tabutun üzerine iki kere vurdu. Feryat figan ağlıyordu. Tüm yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Sakallarından bile gözyaşı damlıyordu. Bu adam Matong'un dedesiydi. Queen Kandan döneminde memurluk yapmış, eğitimli ve kültürlü biriydi. Komutan Lu ve Komiser Yang birden kendilerini ortaya fırlatıp ne yapacaklarını bilemez bir halde yaşlı adamın arkasında dikildiler. Yaşlı adam yeterince ağladıktan sonra ardını dönüp gözlerini Komutan Lu ve Komiser Yang'a dikti. Komiser Yang, Ma Bey, siz klasiklere aşina okumuş bir adamsınız. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edebilirsiniz. Ma Tong'u büyük bir pişmanlık duyarak cezalandırdık dedi. Komutan Lu da büyük bir pişmanlıkla diye tekrarladı söylediğini. Yaşlı adam Komutan Lu'nun yüzüne tükürerek bir kanca çalan hırsız, ülkeyi soyan asilzade ilan edilir. Japonlara direnelim dersiniz ama tek yaptığınız sefahat içinde yaşamak. Sizlere yer içki gök çiçek dedi. Komiser Yang ciddi bir sesle, bey amca, bizler gerçekten Japonlara karşı direnişteyiz. Ordumuz bu konuda çok ciddidir. Aramızda sefahat düşkünü olanlar olabilir ama biz onlardan değiliz dedi. Yaşlı adam Komutan Lu ve Komiser Yang'ın yanından geçerken bir kahkaha attı. Başını göğe çevirip ilerledi. Küçük eşeği de başı eğik bir halde onu takip etti. Tabutu taşıyan at arabası da eşeğin peşine düşüp ağır ağır yola koyuldu. Arabacının ata bağırması hüzünlü Ağustos böceklerinin çığlıklarını andırıyordu. Ma Tong'un öldürülmesi demiryolu imha taburunun temellerini bir deprem gibi sarstı. Sahte güvenlik ve mutluluk duyguları paramparça oldu. Ma Tong'u vuran silahın sesi bizlere savaş yıllarında insan yaşamının karınca kadar değeri olmadığını anlattı. Ma Tong olayı görünürde askeri disiplin ve adaletin bir zaferi olarak görünse de bu olayın demiryolu imha taburunun üyeleri arasında da olumsuz etkileri oldu. Birkaç gün sonra askerler arasında sarhoş olup kavga çıkaranlar görüldü. Bizim evde konaklayan taburda da hoşnutsuzluk belirtileri baş göstermeye başladı. Birliğin komutanı Wang, Ma Tong bir günah keçisiydi. Bu kadar küçük bir çocuk nasıl olur da bu mühimmatı satabilir? Hem dedesi yüksek derecede bir memurmuş. Ailesinin binlerce dönümlük verimli tarlaları, pek çok at ve eşeği var. Mühimmatı satmakla elde edeceği birkaç kuruşla ne yapacaktı ki? Bence bu küçük çocuk o ahlaksız cici annelerinin elinde ölmüştür. Yaşlı memur boşuna Japonlara direnelim dersiniz ama tek yaptığınız sefahat içinde yaşamak sizlere yer içki gök çiçek demedi diye bir açıklamada bulundu. Komutan bu şikayetleri sabah söylemişti. Öğleyin Komiser Yang yanında iki korumayla bizim eve geldi. Komutan ciddi bir tavırla, Wang Mugen benimle birlikte komuta merkezine geliyorsun dedi. Wang Mugen gözlerini askerlerine dikip aranızda hangi biç kursu dedesini sattı bakayım diye sövdü. Askerler birbirlerine bakındı. Hepsinin yüzü kireç gibiydi. İçlerinde sadece dilsiz sun aptal bir gülümsemeyle kahkahalar atıyordu. Komiserin yanına gidip el kol hareketleriyle ona Shai Yuelang'ın karısını elinden aldığını anlattı. Komiser, dilsiz sun, birliğin yeni komutanı sensin dedi. Dilsiz sun boynunu tuhaf bir biçimde büküp komiserin ağzına baktı. Komiser dilsizin elini avuçladı. Bir dolma kalem çıkarıp onun eline bir şeyler karaladı. Dilsiz elini geri çekip yazıyı dikkatlice incelemeye başladı. Sonra heyecandan eli ayağı birbirine dolandı. Sarı gözlerinden bir parıltı geçti. Wang Mugen alaycı bir tavırla böyle giderse dilsiz yakında konuşmaya da başlar dedi. Komiser korumalarını el etti. Korumalar öne atılıp Wang Mugen'i iki yanından yakaladılar. Wang Mugen demek eşek öldü ortaklık bozuldu ha. Dipnot. Deyimin özgün Çincesi, değirmen taşıyla işi bitince eşeği öldürüp yiyeceksiniz. Benim zırhlı treni havaya uçurduğumu hemen unutuverdiniz diye haykırdı. Wang Mugen'in haykırışlarını aldırmayan komiser dilsizin yanına gidip onun omuzlarına vurdu. Gururu iyice okşanan dilsiz göğsünü kabartıp komisere selam verdi. Hutong'dan Wang Mugen çığlıkları yükseliyordu. Beni kızdırmak demek kangınızın altına mayın koymak demektir. Komutanlığa yükselen dilsizin yaptığı ilk şey annemin yanına gidip kadınını istemek oldu. Annem o sırada Sima Kun'un yaralandıktan sonra saklandığı değirmen taşının yanında imha birliği için sülfür ezmekle meşguldü. Dirmen taşının 100 metre yakınında Şanguan Pandi birkaç kadına çekişle hurda metalleri nasıl döveceklerini gösteriyordu. Şanguan Pandi'nin 100 metre yakınında imha birliğinin ustabaşı çıraklarına 4 yiğit adamın ancak yerinden oynatabildiği körüyü havaya kızgın buharlar saçan fırına bağlamayı öğretiyordu. Onların ayaklarının altındaki kumda mayın kalıpları gömülüydü. Annem ağzına bir havlu sarmıştı. Küçük eşeği değirmen taşı etrafında güdüyordu. Sülfürün o acı ve keskin kokusu annemin gözlerini yaşartmıştı. Çekirge kafalı eşek de durmadan hapşırıyordu. Simaku'nun oğluyla ben ağaçların altına çömelmiştik. Annemin emri üzerine Şanguan Niandi başımızda duruyordu. Annem bizim değirmen taşının yanına yaklaşmamıza istemiyordu. Dilsiz sırtında taşıdığı Hanyang tüfeği ve elinde oynadığı aile yadigarı Myanmar kılıcıyla sendeleyerek değirmen taşının yanına geldi. Eliyle eşeğin önünü kestiğini gördük. Kılıcını annemin önünde havaya kaldırdı. Pırıl pırıl parlayan kılıç havada şakıdı. Annem eşeğin arkasında duruyordu. Elinde neredeyse kel kalmış bir süpürge vardı. Gözlerini dikip ona baktı. Avucuna yazı yazılmış olan elini uzatıp anneme gösterirken ağzından neşeli kahkahalar yükseldi. Annem sanki onu tebrik edermiş gibi başını salladı. Ardından dilsizin yüzünde bir dizi ifade belirdi. Annem sanki onun tüm dediklerine hayır dermiş gibi durmadan başını sallıyordu. Sonra dilsiz elini kaldırıp eşeğin başına bir tokat savurdu. Eşeğin iki ön bacağı birden kıvrılınca hayvan değirmen taşına doğru savruldu. Annem, hayvan, seni canı çıkasıcı hayvan diye bağırdı. Dilsiz ağzını çarpıtıp güldü. Geldiği gibi sendeleyerek geri döndü. Diğer tarafta eritme fırınının kapağı uzun demir bir kancayla açıldı. Erimiş akkor demir bir kazana boşaltılırken etrafa saçılan damlalar muhteşem kıvılcımlara dönüştü. Annem eşeği kulağından çekip ayağa kaldırdı. Ağaçların altına gelip ağzını kapayan sarı havluyu çıkardı. Göğsünü açıp sülfür kokan meme başını ağzıma soktu. Tam da bu kokuşmuş ve acı meme ucunu tükürmeyi düşünürken annem ansızın beni itiverdi. Yeni çıkmış dişlerim neredeyse yerinden çıkacaktı. Annemin meme ucunun çok acımış olduğunu düşündüm ama bunun farkına varacak halde değildim. Annem koca adımlarla eve koşturdu. Sol elindeki havlu annemin adımlarına uygun olarak sallanıyordu. Annem koşarken sülfüre bulanmış meme uçlarının elbisesinin kaba kumaşına sürtündüğünü ve o zehirli sıvının köpürerek annemin elbisesini ıslattığını düşündüm. Annem koşarken vücudu elektrik yayıyordu. Tuhaf bir ruh halindeydi. Eğer içinde olduğu duygu mutluluksa bu kesinlikle acı bir mutluluk olmalıydı. Annem neden böylesine hızla eve doğru koşturmuştu ki? Cevabını birazdan alacaktık. Lingdi, Lingdi neredesin diye bağırdı annem salondan yan odaya doğru. Shangguan Lü odadan sürünerek çıktı. Kapı önündeki yola uzandı. Koca bir kurbağa gibi başını kaldırdı. Onun batı kanadındaki odasını askerler işgal etmişti. Batı kanadındaki odada 5 asker değirmen taşının üstüne uzanmış, iple ciltlenmiş eski bir kitabı dikkatle inceliyorlardı. Başlarını kaldırıp şaşkınlıkla bize baktılar. Tüfekleri duvara asılıydı. Örümcek yumurtasını andıran ama sanki deveden daha büyük görünen parlak ve siyah mayınlarını odanın girişlerine asmışlardı. Dilsiz nerede diye sordu annem. Askerler başlarını salladı. Annem doğu kanadındaki odaya koşturdu. Kuş perisinin resmi şimdi kısa bacakları olan bir masanın üzerinde gelişigüzel duruyordu. Resmin üzerinde yarısı yenmiş bir mısır ekmeği somunu ile yeşim taşı yeşilinde bir taze soğan vardı. O seramik kasede masanın üzerindeydi. Kasenin içinde küçük beyaz kemik parçaları vardı. Kemiklerin bir kuşa mı yoksa küçük bir hayvana mı olduğunu çıkarmak çok güçtü. Dilsizin tüfeği duvara asılmıştı. Mayınları da odanın girişindeydi. Avluda dikildik. Çaresiz çığlıklar attık. Askerler koşarak odadan çıktı. Durmadan bize ne olduğunu sorup durdular. Dilsiz turpları koyduğumuz kilerden çıkıverdi. Tüm vücudu sarı toprağa ve beyaz küfe bulanmıştı. Yüzünde tatminkar bir ifade vardı. Çok yorgun görünüyordu. Annem ayağıyla yerde tepinerek ''Ne aptalım, her şeyi elime yüzüme bulaştırdım.'' diye haykırdı. Bizim avlunun altındaki o petikanın sonunda o kurumuş otların altında dilsiz üçüncü ablam Shangguan Li diye tecavüz etmişti. Ablamı kilerden sürüyerek çıkarıp kangın üstüne yatırdık. Annem iki gözü iki çeşme ağladı. O her gözeneği sülfüre bulanmış havluyu suya batırıp Lingdi'nin vücudunun her yerini bir güzel sildi. Annemin gözyaşları Lingdi'nin vücuduna dökülüyordu. Annemin gözyaşları Lingdi'nin diş izleriyle kaplanmış memelerine düşerken Link de tuhaftır ki insanın içine dokunan bir gülümseme takındı. Gözlerinde çok güzel, ölüleri bile büyüleyebilecek bir parıltı vardı. Beşinci ablam haberi duyar duymaz koşarak geldi ve gözlerini üçüncü ablama dikti. Tek bir laf etmeden avluya koştu. Belinden ahşap saplı bir el bombası çıkardı. Pimini çekip doğu kanadındaki odaya fırlattı. El bombası ateş aldı ama patlamadı. Dilsizin infaz edileceği yer Matong'un infaz edildiği yer olacaktı. Köyün güneyinde içinde leş gibi kokan uzun sazların olduğu, etrafına çöplerin döküldüğü kokuşmuş bir bataklık. Eli kolu bağlanmış dilsiz bataklığın kenarına getirildi. Etrafında bir düzine eli silahlı adam vardı. Komiser Yang etrafa toplanmış kalabalığa duygusal bir konuşma yaptı. Konuşması bittikten sonra askerler tüfeklerini kurup nişan aldı. Komiser Yang ateş emrini kendi verdi. Mermiler tam ateşlenecekken üzerinde beyaz elbise olan Shangguan Ling'di zarif hareketlerle dans ederek sahne aldı. Sanki havada yürüyormuşçasına hafif adımlarla bir peri misali süzüldü. Kuş perisi geldi diye bağırdı biri. Kuş perisinin efsanevi tarihi ve mucizevi işleri insanların aklına gelince herkes birden dilsizi unutuverdi. O an kuş perisinin hayatında en güzel olduğu andı. Bataklıkta süzülen bir leylek gibi kalabalığın gözleri önünde dans etti. Yüzü bir renk paleti gibi parlıyordu. Kırmızı ya da beyaz nilüferleri andırıyordu. Vücudu mükemmel bir uyum içindeydi. Şişkin dudakları çok çekiciydi. Dilsizin yanında dans ediyordu. Birden durdu. Başını çevirip dilsizin yüzüne baktı. Dilsiz dudaklarını ayırıp aptal aptal güldü. Elini uzatıp dilsizin halı gibi kıvırık saçlarıyla bir baş sarımsağı andıran burnuna dokundu. Ardından birden elini uzatıp dilsizin bacakları arasında duran o bütün kötülüğü işlemiş olan aleti yoklayıverdi. Sonra başını çevirip kalabalığa doğru kıpırdadı. Kadınlar başlarını eğip başka bir yöne baktılar. Erkekler aptal aptal bakındılar. Yüzlerinde sinsi bir gülümseme belirdi. Komiser Yang öksürüp boğazını temizledikten sonra gergin ve hiç de doğal olmayan bir sesle "Kızı oradan uzaklaştırın da infaz gerçekleşsin artık, hadi çabuk" dedi. Dilsiz başını kaldırdı, tuhaf tuhaf homurdandı. Muhtemelen itiraz ediyordu. Kuş perisinin eli onun aletini iyice kavramış, bir aşağı bir yukarı okşuyordu. Dudaklarından aç gözlü ama çok doğal ve çok sağlıklı bir arzu taşıyordu. Komiser Yang, "Kızım, sana tecavüz mü etti yoksa kendi rızanla mı oldu?" diye yüksek sesle sordu. Kuş perisi cevap vermedi. "Ondan hoşlanıyor musun?" diye sordu komiser. Kuş perisi hala cevap vermiyordu. Kalabalığın arasında annemi bulan komiser utangaç bir tavırla, "Koca baldız, siz nasıl? Bence ben onların karı koca olmasından yanayım. Dilsiz bir suç işledi ama ucunda ölüm olacak kadar büyük bir hata da değildi bu," dedi. Annem tek ses söylemeden ardına dönüp kalabalığın arasından sıyrıldı. Çok yavaş yürüyordu. Sanki çok ağır bir taş tablette taşırmış gibi yalpalamaya başladı. İnsanlar annemin ardından baka kaldılar. Annem birden acı bir çığlık atınca izlemeyi kestiler. "Salın onu," dedi komiser gönülsüzce. Sonra ardına dönüp yürüdü. Ayrım sonu sayfa 253.